Sayfa 175. 11. Bölüm. Terörist Yasin Kadı'ya Başbakan Kefaleti. Başbakanın filtresi Cüneyt Zapsu. Cüneyt Zapsu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelen bazı bilgi ve belgeleri filtre etme görevini üstlenmesiyle öne çıkıyordu. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi de olan Cüneyt Zapsu'nun kart vizitinde Genel Başkan Asistanı ve Veri Koordinatörü yazıyordu. Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmalarını ise Eyüp Sultan Camii'nde aynı zamanda müezzinlikle yapan bir mühendis arkadaşı aracı olmuştu. Zapsu perde önünde olmaktan çok geri planda etkili olmayı, mutfakta çalışmayı tercih ediyordu. Dipnot. Zaman 24 Mayıs 2004. Zapsu'nun suçlanan kadı ortağı. Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlık görevini üstlendikten sonra sahibi olduğu aile şirketleri Bin Birleşik Mağazalar Zinciri AŞ ile Azizler Holding'deki payını kardeşlerine devretti. Cüneyt Zapsu'nun adı sahibi olduğu Bin Birleşik Mağazalar Zinciri Anonim Şirketi'nin kurucular arasında yer alan Yasin El Kadı'ya yönelik iddialar nedeniyle gündeme geldi. Tam adıyla Yasin Abdullah Azizuddin Kadı. 23 Şubat 1955 Mısır Kahire doğumlu kadı, Suudi Arabistan yurttaşı. İskenderiye Üniversitesi mühendislik lisansı, ABD'de işletme yüksek lisansı yapmıştı. Yasin El Kadı, Türkiye'de %60'ına ortak olduğu Karavan Dış Ticaret AŞ aracılığıyla Bin Birleşik Mağazalar AŞ'nin kurucuları arasında yer aldı. Suudi asıllı iş adamı Abdullah Yasin El Kadı'nın Zapsu ailesinin şirketi BİM'deki ortaklığı 1999'a kadar sürdü. Yasin El Kadı 2000-2001 yılında da yönetim kurulu üyesiydi. ABD'deki ikiz kulelere yönelik 11 Eylül saldırılarının ardından 1 Ekim 2001'de BİM Genel Kurulu'na seçildi. Ancak 14 Kasım 2001 tarihinde yönetimden ayrılarak Cüneyt Zapsu ile organik bağını kopardı. Cüneyt Zapsu'nun BİM şirketinde dikkat çeken diğer ortak ise Fatih Saraç'tı. Kadının %60 payla ortak olduğu Karavan Dış Ticaret AŞ'nin %40'ına ise Fatih Saraç sahipti. Recep Tayyip Erdoğan'ın aile dostu olan Fatih Saraç, İslam fıkıhçısı Emin Saraç'ın oğluydu. İkiz Kulelerin Kadısı. Bir dönem Cüneyt Zapsu ile ortak iş yapan Yasin Kadı, ABD İkiz Kulelerine yönelik 2001 yılında yapılan 11 Eylül saldırısını gerçekleştirdiği belirtilen Usame Bin Laden'in liderliğini yürüttüğü El-Kaide'yi finanse etmekle suçlanıyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Eylül saldırılarının ardından güncellediği uluslararası terör örgütleri ve terörizmi finanse eden 131 kişi ve kuruluşun isminin bulunduğu listede Yasin Abdullah El Kadı da yer aldı. Birleşmiş Milletler listesinin Türkiye'ye bildirilmesinin ardından dönemin İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Maliye Bakanı Sümer Oral listedeki şirketlerle ilgili değerlendirme yapmak için bir araya geldi. Toplantının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler listesine yer alan isimlerin tüm mal varlıklarının dondurulması kararı Bakanlar Kurulu'nun kararı olarak kabul edildi. 30 Aralık 2001 tarih ve 24.626 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de 2001/3483 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yayımlandı. Karar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör örgütlerinin ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşların faaliyetlerine engel olunmasına ilişkin kararları doğrultusunda yayımlanan listede yer alan kişi ve kuruluşlara karşı uygulanacak önlemleri içeriyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yayımladığı ve toplam 131 terör örgütüyle terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşun isminin yer aldığı listede El Kadı dışında dikkat çeken isimlerin başında El-Kaide, İslami Cihat ve Usame Bin Laden geliyordu. Kadıya 2,5 trilyonluk haciz. 11 Eylül saldırılarının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Genelkurmay Başkanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon listedeki isimleri mercek altına aldı. Dönemin Maliye Bakanı Sümer Oral'ın 17 Ekim 2001 tarihi ve 2001/44 sayılı onayı ile de Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar, hem Bakanlar Kurulu'nun hem de BM'nin kararı uyarınca Yasin Kadı'yı terör bağlantısını araştırmak üzere görevlendirildi. Başmüfettişliğin ilk belirlemelerinin ardından 20 Kasım 2001 tarih ve 43 Taksim 36 sayılı yazısı ile Yasin El Kadı'nın ortağı olduğu Ella Prodüksiyon ve Karavan şirketi hakkında amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun çerçevesinde 2 trilyon 345 milyar 718 milyon 864 bin lira tutarında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz talebinde bulunuldu. Başmüfettişliğin bu istemi İstanbul Defterdarlığı tarafından uygulanarak kadının yaklaşık 2,5 trilyon lirasına tedbir konuldu. Terfi görüntüsüyle uzaklaştırma. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerle AKP tek başına iktidara geldi. AKP'nin iktidara gelişiyle birlikte Yasin Kadı soruşturması da farklı bir sürece girdi. İncelemeyi yapan Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar bu görevinden alınarak 14 Ocak 2004 tarihinde terfi görüntüsüyle Maliye Yüksek Eğitim Başkan Yardımcılığı görevine vekaleten atandı. İstemi dışında başmüfettişlikten alınan Kaçar'ın açtığı davayı gören Ankara 6. İdare Mahkemesi, başmüfettişin görevden alınarak başka göreve atanması kararını iptal etti. İdare Mahkemesi kendi talebi olmaksızın veya müfettişlik görevini gereği gibi yürütemediği somut olarak ortaya konulmaksızın görevden alınmanın hukuken mümkün olamayacağına işaret ediyordu. Kadı soruşturmasını yürüten başmüfettişe yönelik ilk uzaklaştırma çabası yargıdan dönmüştü. Ancak bu çabanın son olmadığı ve birden fazla yineleneceği zamanla ortaya çıkacaktı. Başmüfettişliğin Yasin Kadı ve ortağı olduğu Ella ile Karavan şirketleri hakkındaki terörün mali kaynaklarının önlenmesi açısından yürütülen araştırma ve incelemeler baskı altına alınmaya çalışılıyordu. Başmüfettiş, siyasi baskı görüyorum. Yasin Kadı soruşturması derinleştikçe Maliye Başmüfettişine yönelik baskı girişimleri de artıyordu. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'dan alınan 22 Mart 2004 tarih ve 2004 Taksim 11 sayılı olurla kadı incelemesinin 10 gün içerisinde tamamlanması isteniyordu. Başmüfettiş Hamza Kaçar o güne kadarki belirlemelerini ve yaşadığı baskıları 10 Ocak 2005 tarihli raporunda ayrıntılı olarak anlatır. Raporda isimlerinin açıklanmasına gerek görülmeyen yönetici konumundaki bazı bürokrat ve siyasilerin engelleme boyutuna varan müdahalelerinin inceleme sürecini yavaşlattığına işaret edilir. Siyasi ve bürokratik baskı görüldüğü irdelemesi içeren raporda bunlar özetle şöyle anlatılıyordu. Müfettişliğimce yapılan çalışmalarda bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır. Bunlardan ilki 3 yıldır müfettişliğimce yapılan incelemelerde müfettişliğimin görüşü alınmadan ve Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı'na hiçbir bilgi verilmeden yöntem ve yasaya aykırı olarak 2 vergi denetmeninin Gelirler Genel Müdürlüğü'nce çalışma grubundan alınmalarıdır. 19 Aralık 2002'de El Kadı ile ilgili kara para incelemesinde kritik bir aşamaya gelindiğini ve incelemenin kısa sürede tamamlanması için 2 MASAK uzmanının görevlendirilmesi talep edilmiş olup, MASAK Başkanlığı bugüne kadar görevlendirmeyi yapmadığı gibi söz konusu yazıya yanıt da vermemiştir. İnceleme sırasında karşılaşılan bir diğer güçlük de inceleme konusu gerçek ve tüzel kişilerin çeşitli hesaplarının bulunduğu Albaraka Türk AŞ'de bazı işlemlerin içeriği konusunda ayrıntılı bilgi istenmesine rağmen verilmemesidir. Diğer bir güçlük ise MASAK Başkanlığı'nca alınan 22 Mart 2004 tarihli bakan oluruyla getirilen süre kısıtlamasıdır. İncelemenin hiçbir hukuki ve maddi gerekçe gösterilmeden bakanlık makamı onuruyla 10 gün gibi kısa bir sürede sonuçlandırılmasının istenmesi, incelemelerin yeterli kapsam ve içerikle yapılmasını engellemiştir. Yukarıdaki nedenlerle iş bu rapora konu olan şahıslar hakkındaki inceleme ve soruşturulmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Devlet Güvenlik Mahkemeleri Başsavcılıklarının takdirine bırakılmıştır. Şimdi de ilişkiler ağının siyasi ve yargısal boyutunu irdeleyelim. Hamza Kaçar, Yasin Kadı ve şirketleri hakkında düzenlediği raporları başsavcılıklara göndermiş, son olarak da siyasi ve bürokratik baskı gördüğünü anlatan raporu kaleme almıştı. İşte ne olduysa o rapordan sonra süreç hızlanmaya başladı. Kendime inandığım gibi inanıyorum. Kadı, Zapsu, AKP ilişkiler ağının ortaya belgeleriyle konulduğu günlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında kadıya kefilliğini şu sözlerle ilan edecektir. Yasin Bey'i tanıyorum ve kendime inandığım gibi inanıyorum. Yasin Bey'in bir terör örgütüyle münasebet kurması, ona destek vermesi mümkün değildir. Yasin Bey Türkiye'yi seven, ki ailesi itibariyle de geçmişi itibariyle Türk ve burada yatırımları olan bir insandır. Hayırsever olmaktan başka hiçbir özelliği olmayan bir insan. Erdoğan'ın trilyonluk kefaleti. Tayyip Erdoğan başbakan olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bakanlar Kurulu kararı uyarınca terörle bağlantılı kabul edilen ve mal varlığının dondurulması kararlaştırılan Yasin Kadı'yı TBMM Genel Kurulu'nda da var gücüyle savunur. 25 Aralık 2006 tarihli genel kurul oturumu Başbakan Erdoğan ile muhalefetin kadı atışmasına sahne olur. Şimdi tutanaklara yansıyan tartışmaya kulak verelim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan devamlı. Evet, Yasin El Kadı'yı tanıyorum, kendisine inanıyorum, güveniyorum, param kadar da kefilim, kefil olurum. CHP sıralarından alkışlar. Bak, param kadar kefilim, kefil olurum, tamam mı? Bu kadar. Mustafa Özyürek, Mersin. Teröriste kefil oluyorsunuz. Teröriste kefil olunmaz. Birleşmiş Milletler kararına göre teröristtir o. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, devamlı. Bakın, terbiye dahilinde konuşun. Tanımadığınız, bilmediğiniz bir insan için terörist ifadesini kullanamazsınız. Kullanamazsınız, o kadar. CHP sıralarından gürültüler. Mustafa Özyürek, Mersin. Birleşmiş Milletler'in kararı var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, devamlı. Kullanamazsınız, o kadar. Erdal Karademir, İzmir. Birleşmiş Milletler karar vermedi mi buna? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, devamlı. Ben tanıdığım, bildiğim, Türkiye ve Türk sevdalısı olan bir insan için bunu söylerim. Çünkü tanıyorum, biliyorum, kendisine inanıyorum. Mustafa Özyürek, Mersin. Birleşmiş Milletler kararına ne diyorsunuz? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Peki, Birleşmiş Milletler'in her gönderdiği o tür listede olan isimler terörist mi? Çok ayıp ya, çok ayıp. Kefildi ama listeden çıkaramadı. Tayyip Erdoğan'ın parası kadar kefil olduğu Yasin Kadı'nın adının da yer aldığı terör bağlantı kişiler listesi birçok kez güncellenmesine karşın Kadı'nın adı yer almaya devam etmiş ve Bakanlar Kurulu'nun kararı da yürürlükteydi. Erdoğan'ın isterse yeni bir Bakanlar Kurulu kararıyla Kadı'yı liste dışı bırakabilme gücüne ve tüm kefaletine karşın buna hiç yanaşmaması da dikkat çekiyordu. Yasin Kadı yalnızca Birleşmiş Milletler ve Türkiye'de değil, ABD Hazine Bakanlığı'nın terörün finansmanını önlemek için yürüttüğü program kapsamında hazırlanan 19 Haziran 2006 tarihli listede küresel terörist olarak tanımlanıyordu. Zapsu'nun evinde teröristle buluşma. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın BM'nin hepsinden önemlisi devlette devamlılık esasına göre kendisinin de altında imzası bulunduğu sayılan terörü finanse eden kendime inandığım gibi inanıyorum hayırsever bir insandır diyerek sahip çıktığı Yasin Kadı ile nerede tanışmıştı? Sorunun yanıtı baş danışmanı Cüneyt Zapsu'dan gelir. Yasin Kadı'yı Zapsu ile tanıştıran Murat Ülker ile Mustafa Topbaş'tı. Tanıştıktan birkaç yıl sonra Yasin Kadı, Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu, Korkut Özal, Mustafa Topbaş 1995 yılında BİM Marketler zincirini kurarlar. RP İstanbul İl Başkanı olduğu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Tayyip Erdoğan'ı da Yasin Kadı ile Cüneyt Zapsu tanıştırmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeni seçilen Tayyip Erdoğan'ı Zapsu evine davet eder. Erdoğan ile Yasin Kadı bu davette tanışır. Zapsu ile ortağı olduğu BİM şirketiyle bağını 2001 yılında koparan Kadı'nın Türkiye'deki Karavan Dış Ticaret, Ella Film, Nimet Gıda, Ahsen Plastik, Sağlam İnşaat Limited Şirketi, Ecmel Tekstil, Akgıda AŞ'nin sahibi ya da ortağı olduğu belirlemeleri Maliye Başmüfettişlerinin raporlarına yansır. Teröre değil, yatırıma kaynak. Tayyip Erdoğan'ın kendisi gibi inandığı ve parası kadar kefil olduğu Yasin Kadı'nın hesaplarını mercek altına alan Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar belirlemelerini içeren raporu, siyasi ve bürokratik baskı gördüğü belirlemesiyle soruşturma yapılması istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadi Yoldaş, Yasin Kadı ve Mehmet Fatih Saraç hakkında kara para soruşturmasında 24 Aralık 2004 tarihi 2004 Taksim 2089 sayısıyla takipsizlik kararı verir. Belge 26. Takipsizlik kararının gerekçesini ise Başmüfettiş Hamza Kaçar'ın raporundaki tüm belirlemeleri ortadan kaldıran ve görevden alındıktan sonra yeni görevlendirilen denetim elemanlarınca düzenlenen 11 Kasım 2004 tarihli rapor oluşturur. Çünkü bu raporda Kaçar'ın raporundaki kara para hareketlerine ilişkin belirlemelerin gerçeği yansıtmadığı, kara para olarak nitelendirilen paraların kaynağının Yasin El Kadı tarafından yurt dışında birçok ülkede yasal olarak yapılan ekonomik faaliyetlerden elde edildiği ve bu paraların Türkiye'ye yatırım yapmak amacıyla getirildiği sanık Mehmet Fatih Saraç'ın anlatımlarıyla yer alır. Cumhuriyet Savcısı Sadi Yoldaş, Kemal Unakıtan'ın başında bulunduğu Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlediği ve Başmüfettiş Kaçar'ın belirlemeleriyle taban tabana zıt yeni bir rapora göre takipsizlik kararını vermişti. Terörist değil, hayırsever. İstanbul Cumhuriyet Savcısı İdris Er meydanda 30 Aralık 2004 tarihinde Yasin Elkadı, Valel Hamza Julia'dan ve Mehmet Fatih Saraç hakkındaki yasa dışı El-Kaide terör örgütü üyesi olmak ve bu örgüte yardım etmek suçlarından takipsizlik kararı verdi. Terör soruşturmasını yürüten savcı İdris Er meydan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve Bakanlar Kurulu kararında terörü finanse eden kişi olarak nitelendirilen Yasin Kadı ile Valel Hamza Julaydan'ın hayırsever iş adamları olarak değerlendirmesi dikkat çekiyordu. Belge 27. Resmi kararlarda terörist olarak nitelendirilen sanıklara ilişkin savcılığın değerlendirmesini 30 Aralık 2004 tarih ve 2004 Taksim 164 sayılı takipsizlik kararından birlikte okuyalım. Tüm sanıklar hakkında yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde sanıkların yasa dışı El-Kaide terör örgütü ile bir irtibatlarının bulunmadığı, sanıkların yalnız ticari faaliyetlerde bulundukları, Suudi Arabistan vatandaşı olan sanıklar Valel Hamza Julaydan ve Yasin Alkadı'nın zengin olmaları nedeniyle hayır kurumlarına yardım ettikleri anlaşılmakta ise de, bu sanıkların yasa dışı El-Kaide terör örgütü üyesi olduklarına dair herhangi delil ve emare bulunmadığı, sanık Mehmet Fatih Saraç'ın sanık Yasin Alkadı ile birlikte ticari faaliyette bulunduğu anlaşılmakta ise de, yasa dışı El-Kaide terör örgütüne yardımda bulunduğuna dair herhangi bir delil ve emare elde edilememiştir. Tüm sanıkların yasa dışı El-Kaide terör örgütü ile bir irtibatlarının olmadığı, örgüt üyesi olmadıkları ve adı geçen örgüte yardım etmedikleri, yalnız ticari ve yardım faaliyetlerinde bulundukları ve ortada bir suç bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Savcının da Tayyip Erdoğan gibi Yasin Kadı'yı hayırsever olarak nitelendirmesi ilginç bir rastlantıydı. O savaşçı, bir militan değil. Takipsizlik kararının belki de en dikkat çekici değerlendirmesi şuydu. El-Kaide'ye destek veren örgütlerin çatısı olarak Pakistan'da kurulan Rabıta Trust adlı kuruluşun genel sekreteri, silah ve mühimmat dağıtımında uzman bir kişi olarak tanımlanan Julaydan'ın, Usame bin Laden'in kayınbiraderi Muhammed Cemal Kayfak ile tanıştıkları yönünde bilgiler bulunmakta ise de, sanık Julaydan'ın savaşçı bir militan olduğuna ve yasa dışı El-Kaide örgütü üyesi olduğuna dair hiçbir delil veya emareye rastlanmamıştır. Takipsizlik kararlarına Kemal Unakıtan'ın başında bulunduğu Maliye Bakanlığı'nın itiraz etmemesiyle kararlar kesinleşmiş oldu. Kadı Türkiye'den davacı. Yasin Kadı terör örgütleri kişi ve kuruluşların Türkiye'de bulunan bankalar ve diğer mali kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki kiralık kasa mevcutları da dahil olmak üzere tüm hak ve alacaklarıyla mal varlıklarının dondurulması ve bu mal varlıklarıyla ilgili her türlü işlemin Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlanması yönündeki Bakanlar Kurulu kararının kendisine ilişkin kısmını iptal istemiyle Danıştay'a dava açtı. Kadının açtığı davanın özünü kendisini terörü finanse edenler listesinden çıkartılması istemi oluşturuyordu. Erdoğan'ı kızdıran temyiz. Danıştay 10. Dairesi Bakanlar Kurulu kararının Yasin Kadı'ya ilişkin bölümünü iptal etti. Bunun üzerine davalı Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu Başbakanlık ile Abdullah Gül yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı, Danıştay'ın Yasin Kadı'yı terörü finanse edenler listesinden çıkartılma kararını temyiz etti. Bunun anlamı Başbakan Erdoğan'ın kendime inandığım gibi inanıyorum, kefilim dediği Yasin Kadı'ya kefaletinin sözde kaldığıydı. Çünkü Başbakanlık Kadı lehine çıkan kararın düzeltilmesini istiyordu. Başbakan'dan habersiz temyiz. Ancak Başbakanlık Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan Kadı lehine kararın bozulması istemli temyiz başvurusundan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın haberi yoktu. Kararın Yasin Kadı aleyhine düzeltilmesi istemini içeren başvuruyu öğrenen Tayyip Erdoğan öfkelenmişti. Başlatılan girişimler sonucunda Başbakan adına 6 Eylül 2006 tarihinde temyizden feragat dilekçesi hazırlandı. Belge 28. Başbakan Erdoğan adına Müsteşar Yardımcısı Mustafa Çetin imzası ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na sunulmak üzere Danıştay 10. Daire'ye gönderilen dilekçede daha önce temyiz dilekçesine atıf yapılarak dilekçemizde yapmış bulunduğumuz yürütmenin durdurulması ve temyiz talebimizden feragat ediyoruz deniliyordu. Biz de feragat ediyoruz. Erdoğan'ın girişimlerinin ardından Dışişleri Bakanlığı da feragat dilekçesi vererek Kadı'yı rahatlatan kararın korunması için çaba sarf ediyordu. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül adına 1. Hukuk Müşaviri Çınar Aldemir imzasıyla gönderilen 19 Eylül 2006 tarihli dilekçenin gerekçesi Başbakanlık feragat dilekçesiydi. Malumları olduğu üzere Başbakanlık Danıştay 10. Dairesi'nde E-2002-984 sayıyla görülen Yasin A.A. Kadı davasında anılan dairenin 4 Temmuz 2006 tarihli ve E-2002-984 K-2006-4795 sayılı kararına karşı 1 Eylül 2006 tarihinde sunduğu temyiz dilekçesini geri çekmiştir. Anılan karara ilişkin olarak 5 Eylül 2006 tarihinde başkanlıklarına sunulan bakanlığımızın temyiz dilekçesinin de geri çekilmesi kararlaştırılmıştır. Gereğini izinlerinize saygılarımla arz ederim. Belge 29. Temyiz istemini görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 10. Dairenin Bakanlar Kurulu'nun Yasin Kadır'ın mal varlığının dondurulmasına ilişkin bölümünün iptal kararını esastan bozdu. Kurul Başbakanlık ve Dışişleri'ne temyizden feragat dilekçesini ise kabul etmedi. Kurul kararı bağlayıcı olduğu için Başbakanlığın ve Dışişleri'nin feragati kadıyı kurtaramamış ve terörü finanse edenler listesinde kalmaya devam etmesini kesin hükme bağlamıştı. Feragat evrensel hukukla bağdaşmıyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı'nın feragat dilekçelerinin temsil yönünden geçerli olmayacağı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın olurlarının gerektiği bilgilendirmesi yapılırken, usulüne uygun temyizden feragat yapılsa bile, uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar hakkında açılan ve idare aleyhine sonuçlanan davada tüm kanun yollarının kullanılması gerektiği vurgulandı. Güvenlik Konseyi'nin kararlarının Türkiye yönünden bağlayıcı olduğu ve geçerli neden olmadan temyizden vazgeçilmesinin uluslararası hukukun evrensellik niteliğiyle bağdaşmayacağı, TBMM tarafından onaylanan uluslararası anlaşmaların uygulanabilir ve sürdürülebilirliğinin tartışılır hale getireceğinin altı çizildi. Başbakan kefil ama imzası sahte. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta kefilim diyerek sahiplendiği Yasin Kadı, Adalet Bakanlığı müfettişlerince de soruşturuldu. Adalet müfettişleri Nevzat Arslan ile Ünal Turan, kadının Türkiye girişinin yasak olduğu 2 Nisan 2004 tarihinde İstanbul 35. noterine giderek sahibi olduğu Karavan Dış Ticaret ile Ella Prodüksiyon şirketlerini temsile yetkili olarak kendisiyle ortağı Ömer Zubayr'ı gösteren belgeyi imzaladı. Sahtecilikte kadı dublör kullandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi yazısına göre Yasin Kadı son olarak 28 Ağustos 2001 tarihinde ülkeye giriş yapmış, 3 gün sonra 31 Ağustos'ta Türkiye'den ayrılmıştı. Oysa adalet müfettişlerinin mercek altına aldığı noterlik işlemine göre Yasin Kadı Türkiye'den ayrıldıktan yaklaşık 3 yıl sonra da Türkiye'ye girerek resmi işlemlere imza atmıştı. İki olasılık öne çıkıyordu. Ya Yasin Kadı Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmiş ya da resmi işlemleri kendi adına yürüten ve imzalayan bir dublörle tüm işlemlerini yaptırmıştı. Adalet müfettişleri Yasin Kadı'nın 1992, 1998, 1999 ve 2001 yıllarına ait vekaletname ve sözleşmelerdeki imzalarıyla yasaklı olduğu dönemdeki belgelerdeki imzaların karşılaştırılması istemiyle 28 Ağustos 2006 tarihinde Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne başvurdu. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemelerin ardından 19 Eylül 2006 tarihli kararında karşılaştırması yapılan imza ve yazıların aynı el ürünü olmadığı sonucuna ulaştı. Belge 30. Kadıya aitmiş gibi işlem yapılan imzaların sahteliği adli tıp uzmanı doktorlar Çetin Seçkin, Uğur Günaydın ve Lokman Başer'den oluşan heyetin raporuna şöyle yansıdı. Dairemizin adli belge inceleme laboratuvarında yapılan incelemede, İnceleme konusu İstanbul 35. noterliğince düzenlenmiş 2 adet iş kağıdı üzerindeki imzalar ile mukayese olarak gönderilen belgeler üzerindeki imzalar arasında tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, itif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından söz konusu imzaların aynı el ürünü olmadıkları. İncelemesi biten inceleme konusu belge, mukayese belgeler ve hazırlık dosyasının ilgili uzman ve raportör huzurunda torbaya konularak mühürlendiğini ve geri gönderildiğini bildirir, müşterek açma kapama tutanağını içeren kanaat raporudur. Emniyetin kadıya ilişkin giriş çıkış yazısını ve adli tıp kurumunun raporunu dikkate alan müfettişler, işlemleri yapan İstanbul 35. Noterliği Başkatibi Sibel Sevim'in ifadesini aldılar. Kadı Türkçeyi de biliyor. Başkatip Sibel Sevim, kadıya ait pasaportun geçerlilik süresinin 15 Kasım 1996 tarihinde sona ermesine karşın işlem yapma nedeninin kimlik yerine geçerli olduğu düşüncesinden kaynaklandığı anlatıyordu. Sibel Sevim belgeleri el kadının ve ortağının bizzat huzurunda imzaladığında ısrarcı olurken olay gününü yaşananları şöyle anlatır. Ben Yasin Elkadı ve Ömer Zubayr'ı tanımıyordum. Şimdilerde televizyonda sıkça gösterildiği için popüler kişiler oldular. Fakat geldiklerinde Araplara has geleneksel kıyafetle gelmedikleri için pasaporttaki resme bakarak hatırlayamıyorum. Huzurumda imzaladıklarını yazarken bir konuyu noksan bırakmışım. Zira bana Türkçe bildiklerini söylemiş olmaları gerekir ki bu şekilde yazmışım. Şayet Türkçe bilmiyor olsalar idi tercüman aracılığı ile işlemleri gerçekleştirdiğimi iş kağıdına yazmam gerekir idi. İşlemlerin üzerinden yaklaşık 2 yıldan fazla zaman geçti. Kaç kişi geldiklerini tam olarak bilmem mümkün değildir. Bildiğim bir şey varsa o da iş kağıdını 2 kişiye imzalattığımdır. Bahsi geçen kişiler bu pasaportları bir şekilde elde edip resme de benziyorlar ise beni de kandırmış olabilirler. Tam olarak hatırlamam mümkün değildir. Adli Tıp Kurumu'nun sahtecilik belirlemesinin ardından Adalet Başmüfettişi Önal Tuğran, Adli Tıp Kurumu'nun imzaları kadının el mahsulü olmadığı saptamasına işaret ederek işlemleri gerçekleştirenler hakkında ceza soruşturması istemiyle 6 Ekim 2006 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Sibel Sevim ve yeminli tercüman Murat Yakupoğlu hakkında kadının adına sahte belge düzenledikleri gerekçesiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı İlker Yaşar Sevim hakkında resmi sahte evrak düzenlemek suçundan 12 yıla kadar hapis cezası isterken Yakupoğlu'nun ise beraatini talep etti. Mahkeme, sanık başkatip Sibel Sevim'in Yasin kadının yurda giriş yasağını bilecek durumda olmadığını, suç işleme kastı ve ihmalinin bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Böylece Türkiye'ye girişinin yasak olduğu dönemde kadının nasıl olup da noterde işlemler yaptığı ve iş kağıtlarına imzayı atanın gerçekte kim olduğu sorusunun yanıtının üzeri de bu dosya ile birlikte kapandı. Soruşturmacıya bir günde 7 ceza. Sayfa 192. Yasin Kadı soruşturmasını yaklaşık 6 yıl boyunca sürdüren Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar ilginç idari cezalarla karşı karşıya kalıyordu. Kaçar tamamı 20 Aralık 2006 tarihinde olmak üzere 5 aylıktan kesme, bir kınama ve bir de uyarma cezası almıştı. Gerekçe mi? Kaçar Teftiş Kurulu Başkan Vekili Cemal Boyalı'nın kadı soruşturmasına ilişkin bir gazetede yayımlanan değerlendirmelerinde kendisini terör örgütlerine hedef gösterdiği gerekçesiyle Boyalı hakkında dava açmıştı. Bunun üzerine de hakkında dava açtığı Boyalı başmüfettişe uyarma cezası vermişti. Aylıktan kesme cezasının gerekçesi ise Maliye Müfettişleri Kurultayı'na Başmüfettiş Kaçar'ın katılımıydı. Gözünün üstünde kaş var. Başmüfettişe yönelik baskılar idari cezalarla sınırlı kalmayıp, Maliye Bakanlığı'nın veri tabanından 70 farklı ilden usulsüz sorgulama yapıldığı gerekçesiyle 4 memurla birlikte Başmüfettiş Hamza Kaçar açığa alındı. 70 farklı kentten siyasi parti liderlerinin ve çok sayıda şirketin usulsüz sorgulandığı iddiasına karşın yalnızca Ankara'dan görevden alınmalar ise kimi kuşkuları beraberinde getirmişti. Henüz usulsüz sorgulama soruşturmasına yönelik tartışmalar sürerken bu kez de Kaçar ile kadı soruşturma döneminde Maliye Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tuncer yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldılar. Kaçar ve Tuncer'e yöneltilen suçlamalar resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve iftiraydı. Başmüfettişe kadı ihracı. Hamza Kaçar kadı soruşturması sırasında siyasi ve bürokratik engellemelerle karşılaştığı değerlendirmesini yapmıştı. Maliye Bakanı'nın görevlendirdiği müfettişler bu değerlendirmeyi araştırmış ve gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaşmışlardı. Ancak Tuncer'in teftiş kurulu başkanı olması nedeniyle konu Başbakanlık Teftiş Kurulu'na iletildi. Tayyip Erdoğan'ın oluruyla Başbakanlık Başmüfettişi Muhsin Biçer ile müfettiş Bahri Kızılkaya konuyla ilgili görevlendirildi. Başbakanlık müfettişlerinin 19 Ocak 2007 tarihli raporunda eski Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Tuncer ve Hamza Kaçar'a yöneltilen suç fiilleriyle bu yönden soruşturma yapılamayacağı belirlemesi yer aldı. Buna karşın Maliye Teftiş Kurulu Başkan Vekili Cemal Boyalı'nın istemi, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın memuriyetten çıkarılma istemli oluruyla Kaçar ve Tuncer Maliye Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilir. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan Başkanlığı'nda toplanan kurulun 15 Şubat tarihli 2007 Taksim 1 sayılı kararında olay, memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak olarak nitelendi. Kurul Erdoğan'ın kefil olduğu Yasin Kadı'ya yönelik kara para ve terör bağlantısına yönelik soruşturmayı yürüten Başmüfettiş Hamza Kaçar'ın devlet memurluğundan çıkarılmasına oy birliğiyle karar verdi. Danıştay müfettiş görevini yapıyor. Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan Hamza Kaçar ile Mehmet Tuncer'in resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve iftira suçlarından soruşturulmalarına 22 Ocak 2007 tarihinde izin verdi. Kaçar ve Tuncer'in itirazını görüşen Danıştay ise Unakıtan'ın verdiği soruşturma iznini kaldırdı. Yüksek Mahkeme Kaçar'ın düzenlediği raporlarda araştırma ve incelemelerin engellenmeye çalışıldığına ilişkin değerlendirmelere yer vermesi ve kanaatini açıklamasının görevinin gereğini herhangi bir etki ya da baskı altında kalmadan yapabilme anlayışının bir ifadesi olması nedeniyle iftira suçunu oluşturmayacağına işaret etti. Danıştay kararında Maliye Bakanı'na da hukuk dersi veriyordu. Raporlarında araştırmalarının engellenmeye çalışıldığına yer vermesi iftira suçunu oluşturmaz. Dosyada bunların aksini ortaya koyan bilgi ve belgelere rastlanmadığından isnat edilen eylemlerin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmamıştır. Devlet memurluğundan çıkartma hukuksuz. Maliye Baş Müfettişi Hamza Kaçar memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak suçlamasıyla devlet memurluğundan çıkarılması işleminin iptali istemiyle de idare mahkemesine dava açtı. Davayı karara bağlayan Ankara 13. İdare Mahkemesi Kaçar'ın devlet memurluğundan çıkartılması işleminin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Mahkeme müfettişlerin araştırma, inceleme ve soruşturma sonucunda ulaştıkları sonuç ve kanaatin bağlayıcı olmayıp teklif mahiyetinde olduğuna işaret ederek müfettişlerin cezalandırılabilmesi için düzenledikleri raporların kasıtlı olarak yanlış değerlendirildiğini somut bir şekilde ortaya konulması halinde mümkün olabileceğini vurguladı. Hamza Kaçar'ın Yasin Kadı hakkında düzenlediği raporlara ilişkin suçlamalarla devlet memurluğundan çıkarılmasının hukuka aykırı bulan Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 2007 Taksim 711 esas sayılı 1 Mayıs 2007 tarihli kararında dikkat çeken bölümleri birlikte okuyalım. Araştırma ve gerekli incelemeleri yapmak üzere görevlendirilen davacının düzenlediği raporlarda araştırma ve incelemelerin engellenmeye çalışıldığına ilişkin değerlendirmelere yer vermesinin, bu kapsamda sorumluluğu bulunduğu sonucuna vardığı kişiler için soruşturma açılmasını önermesinin, raporlar hakkında yapılan inceleme neticesi getirilen eleştirileri karşılayıp bu incelemede eksik ve hatalı gördüğü hususlar nedeniyle incelemeyi yapanlar hakkında soruşturma açılmasını, başkanlığın takdirine sunmasının ve böylelikle raporlarında kanaatini açıklamasının, davacının yani Hamza Kaçar'ın memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilini oluşturmadığı sonucuna varılmış olup, dosyada bu durumun aksini ortaya koyan hukuken kabul edilebilir bir belge ve belgeye de rastlanılmamıştır. Bu itibarla davacıya isnat edilen memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilinin hukuken geçerli olabilecek nitelikte ve yeterlilikte somut delillerle tam olarak ortaya konulamaması ve mevcut tespitlerin bu fiili oluşturmaması karşısında davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin E bendinin G fıkrası uyarınca devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun davaya konu 15 Şubat 2007 tarihi ve 2007 Taksim 1 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Böylece bir dönem Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ile Albarak Atürk'le ortaklığı da bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan'ın parası kadar kefil olduğu Yasin Kadı hakkında kara para soruşturması yapan Maliye Baş Müfettişi Hamza Kaçar yargı kararlarıyla aklanmış oldu. Erdoğan'a teröre yardımdan takipsizlik. Recep Tayyip Erdoğan hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde pek çok soruşturma yapılmış ve dava açılmıştı. Ancak en ilginci terörle mücadele yasasına muhalefet suçlamasıydı. Mülkiye müfettişlerinin 27 Ocak 1999 tarihli raporunda Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu belediye yöneticileri, yasa dışı İslami Kurtuluş Çeçen Dirilişi'ne mensup 4 kişi ve Müslüman kardeşler Ürdün sorumlusu Muhammed Aşmavey ile Mısır sorumlusu Hasan Husvaidi'nin Türkiye'ye geldikleri ve Holiday Inn oteline yerleştikleri belirtiliyordu. Müfettişler bu kişilerin otel, konaklama, telefon ve diğer giderlerinin belediyenin iştirakçısı olduğu İstanbul Ulaşım Sanayi Ticaret AŞ tarafından ödendiği gerekçesiyle Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu belediye yetkilileri hakkında terörle mücadele yasasına muhalefet suçundan İstanbul DGM Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyordu. İstanbul DGM Savcısı Ahmet Gürses 27 Nisan 1999 tarihinde Erdoğan ile birlikte diğer sanıklar hakkında kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı veriyordu. Takipsizlik kararının gerekçesi de hayli ilginçti. Adı geçen örgütlerin ve şahısların ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve anayasasına yönelik yukarıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmedikleri anlaşıldığına göre, terörle mücadele yasası kapsamında terör örgütü saymak ve elemanlarını terör örgütü mensubu olarak değerlendirmek mümkün olmadığından, sanıkların bu kişilerle görüşmesi ve yardım yataklık etmeleri terörle mücadele kanununa muhalefet kapsamında suç teşkil etmediğinden kovuşturmaya yer olmadığına, Kargiller Affı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 25 Ocak 2004 tarihinde ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında Kargil adlı ABD kökenli şirketin yetkilileriyle de bir araya geldi. ABD yönetimi Türkiye'de Kargil'in önündeki engellerin kaldırılması için bastırıyordu. Recep Tayyip Erdoğan ise şirket yetkililerine firmanın önündeki engellerin kaldırılacağının sözünü veriyordu. Recep Tayyip Erdoğan verdiği sözü tutabilmek için yurda döner dönmez harekete geçti. İktidar yatırımları teşvik etme, yabancı sermaye çekme ve istihdamı artırma gerekçesiyle getirdiği endüstri bölgeleri yasasında değişiklik yapan yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk etti. Henüz yasa tasarısının görüşmeleri TBMM'de sürerken şirketler kendilerine özel statülü endüstri bölgesi ayrılması için başvurmaya başladı. Fabrika alanlarının özel statülü endüstri bölgesi olmasını isteyen şirketler arasında Kargil'de yer aldı. Yalova depremi sonrasında sızan gazdan zarar gören yurttaşlara tazminat ödemeye mahkum edilen Yalova Aksa Fabrikası da üzerinde tesislerinin bulunduğu alanın organize sanayi bölgesi ya da endüstri bölgesi ilan edilmesi için başvuruda bulundu. Özel endüstri bölgesi olmak için üçüncü başvuru ise Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi'nden geldi. Üç şirkete fabrika alanlarının özel statülü endüstri bölgesi ilan edilmesini istedi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa üzerinde kurulu sanayi tesisleri bulunan, arazi alanı 150 bin metrekareden büyük alanda faaliyete geçmiş, mülkiyeti yatırımcılara ait alanlar, mülk sahibi gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görmesi üzerine Bakanlar Kurulu'nun kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilecekti. Özel endüstri bölgelerinde kamulaştırma yapılamayacak ve bu bölgelerde oluşturulan şirketlere ilişkin yargı kararları yok sayılacaktı. Yabancı sermayenin yurda girişini kolaylaştıracağı ve istihdamı arttıracağı savunulan düzenleme aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Kargil yetkililerine verdiği sözü tutmasından başka bir şey değildi. Yargı kararı da işlevsiz kılındı. 1989 yılında Türkiye'de çalışmaya başlayan Kargil'in faaliyet alanı ise özellikle Mısır'a dayalı nişasta kökenli tatlandırıcı üretimiydi. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 18 Nisan 2002 tarihinde aldığı kararla Kargil'in Bursa'daki Orhan Gazi tesisine verilen bir yıllık izin belgesini iptal etti. Ancak Bakanlar Kurulu devreye girdi ve çıkarılan gizli prensip kararıyla Danıştay'ın aldığı karar işlevsiz kılındı. AKP iktidarı endüstri bölgeleri yasasında değişiklik yapan yasayla ABD'de önündeki engelleri kaldıracağı sözünü verdiği Kargil başta olmak üzere hukuki sorunlar yaşayan şirketleri affediyordu. Bunun ilk işaretini ise Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, aylar öncesinden Kargil'in tesislerinde yaptığı incelemeler sırasında vermişti. Kargil'in ruhsat sorununa işaret eden Coşkun, işin çözümünü ve gerekçesini şöyle açıklıyordu. Şu fabrikayı görüyorsunuz, bu kadar modern bir fabrikayı yıkmak mümkün mü? Efendim, tarım arazisiymiş. Topkapı'dan Edirne'ye kadar fabrikalar zamanda tarım arazisinden kurulmuş. Bununla ilgili endüstri yasasındaki değişiklik çerçevesinde böyle durumları olanları inceleyip karara bağlıyoruz. Kargil'in aslında sorun olmaması gereken sorunları oldu. Dipnot, sabah 8 Ağustos 2004. Affedilen Kargil Ülker'in ortağı oluyor. Pendik Nişasta Sanayi Anonim Şirketi İngiliz Sayerstar Şirketi ile Ülker'in yarı yarıya ortaklığında yönetiliyordu. Gerçekleştirilen bir operasyonla Pendik Nişasta'nın ortaklık yapısı değiştirildi. Kargil Sayerstar şirketinin Pendik Nişasta AŞ'deki %50'lik payını 2002 yılında satın aldı. Pendik Nişasta'nın ortaklık yapısında yapılan değişiklikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortağı olduğu şirketlerin ürünlerini dağıttığı Ülker ile Kargil ortak oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra 10 Aralık 2003 tarihinde kurduğu Yeni Doğan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'de Ülker grubunun ürünlerinin dağıtımını üstleniyordu. Yeni doğan Ayşe, ülkenin aralarında Kola Turka'nın da bulunduğu içeceklerinin Anadolu yakasındaki dağıtım işini yürütüyordu. Kola Turka'nın ham maddesi glikozu üreten Pendik Nişasta Sanayi AŞ idi. Şirketin %50 ortağı ise hakkındaki yargı kararları yok sayılan, önündeki engeller kaldırılan Kargil ile Başbakan Erdoğan'ın dağıtımcısı olduğu Ülker grubu idi.